أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini ve onun yetiştirdiği o seçkin topluluk olan sahabe-i kiramı daha yakından tanımak, yakınımız edinmek ve örnek alarak örnek bir hayat yaşamak arzusuyla hazırlayıp sizlerle paylaştığımız yeni bir Gül Sohbetleri programıyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak başlıyorum yine her zaman olduğu gibi efendim. Bundan önceki dersimizde Hazreti Ummu Seleme Hint annemizin en son 16. bölümünü sizlerle paylaşmıştık. Efendim 17. bölümüyle hemen kaldığımız yerden devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Bugünkü sohbetimiz diğer derslere nazaran biraz Nas dediğimiz ve Nas'ın da temeli olan Kur'an-ı Kerim üzerine olacak. Eğer geçen haftaki dersi hatırlayacak olursanız Hazreti Ummu Seleme annemizin evinde hangi ayetlerin geldiğini paylaşacağımızı söylemiştik. Ancak zamanımız yetmemişti. İki kategori var burada. Bir, Ummu Seleme annemizin sorduğu sorular üzerine gelen ayeti kerimeler, bir de herhangi bir soru sormadığı halde bazı hadiseler ile nazil olan ayeti kerimeler. Görüldüğü gibi biraz tefsire, biraz usul kısmına, tefsirin usul kısmına girdiğinden ben tefsir ve usul kısmını biraz özet, çok ana fikir daha doğrusu geçeceğim. Daha ziyade siyer boyutunu inşallah sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Elbette ki ayet-i kerimelerin tefsir ve usul boyutunu ilgili hocalarımız geniş geniş inşallah sizlerle paylaşıyorlar. Zaten paylaşmayı da sürdürürler. Şimdi bütün hepimiz şunu biliyoruz. Bunu geçen derste de paylaşmıştım. Hazreti Ayşe annemizin hususi bir özelliği vardı Resulullah Aleyhisselam'ın nezdinde. Farklı bir değeri vardı. Onu değerli kılan Resulullah Aleyhisselam'ın gönlünde, hayatında, sözlerinde onu değerli kılanların kılan çok şeyler vardı. Bunlardan bir tanesi de efendim Hazreti Ayşe annemizin yanındayken Peygamberimiz Aleyhisselam'a vahiy gelmesi olayı idi. Bazı durumlarda ki daha önce de bunları kısmen görmüştük. Hazreti Ayşe'ye ilişkin bir takım problem değil de problem olabilecek bazı yaklaşımlar sergilendiği zaman Peygamberimiz Aleyhisselam bana onun yanında vahiy geliyor buyurarak yani ciddi şekilde frenlemiştir. Bugün tarihte yaşanmış bazı hadiselere bakarak önünü arkasını düşünmeden hele bir de kıyamette vereceğimiz hesabı düşünmeden Ayşe annemiz lehine aleyhine yazı yazan söz söyleyenleri Allah'a ve Resulüne havale ediyoruz. Bu bizim annemiz. Ancak atlanmaması gereken bir şey var. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı Allahu Teala bir hanımı eş yapıyorsa elbette hikmetleri vardır. Bizim buradaki amacımız o hikmetleri irdelemek, eşelemek değil sadece. Onların o güzelliğini kabiliyetimiz ölçüsünde diyeceğim, Dolayısıyla bu neye benzer? Güzel bir çiçek var diyelim, önümde bir gül var. Benden onun resmini yapmamı istiyorlar. Ama ben resim beceremiyorum. Yaptığım gülü birilerine gösterdiğim zaman hangi güle bakarak yaptığımı bilmedikleri için böyle gül mü olur derler. Şimdi biz anlatırken bu gülü anlatacağız. Yani ne kadar sözcüklerle anlatabiliriz? İşte bir resim olarak yapamadığımız zaman gülün aslı güzeldir ama ben güzel yapamadım. Şimdi benim yaptığım güle bakarak gül hakkında karar vermek yanlış olur. Annelerimiz olsun, diğer sahabeler olsun, yani onlar hakkında bazı siyasi hadiseler sebebiyle ileriki dönemlerde efendim birileri kalkıyor, ne kadar rahat söz söylüyorlar oturdukları yerde. Öyle kolay değil bunlar. Ben demiyorum sahabe hata yapmadı, yanlış yapmadı, efendim suç işlemedi demiyorum. Bunu kimse söylemiyor zaten. Ama sahabenin yanlışı üzerinde durdukları kadar acaba onların tövbelerini de anlayabiliyor muyuz? Ki bir ayet şimdi gelecek, burada onu göreceğiz hep beraber. Yani bu insanlar, insan sonuçta bunlar, tabii ki yanlış yapacaklar. Ama bizimle onları kıyasladığımızda ne kadar dağlar, tepeler fark olduğunu göreceğiz. Diğer taraftan Resulullah Aleyhisselam ashabımla uğraşmayın diye bizi uyarmıştır. Şimdi efendim iki şeyi bir daha söylüyorum. Hazreti Ummu Seleme Hint annemizin bazı soruları sebebiyle nazil olan ayet-i kerimeler var. İkincisi de herhangi bir soru sormadığı halde evindeyken, Peygamberimiz Aleyhisselam onun yanındayken, onun evindeyken, odasındayken gelen ayet-i kerimeler var. Ben bu iki kategori halinde inceleyen kıymetli kalem erbabı yazarımız, çizerimiz var hamdolsun. Bunları da böyle güzel güzel anlatan hocalarımız var hamdolsun. Bu kısmı onlara bırakıyorum. Hangisi nerede diye ben hepsini bir araya getirerek tamamını değil. Örnekler sadece sunacağım size. Birkaç tane örnek inşallah. Evet. Örnekler gerçekten çok düşündürücü, çok çarpıcı. Daha önce gördük. Hadisler de var Aleyhisselam'ın buyrukları ki bunun en çarpıcısı Ehl-i Beyt hadisi ve hadisesiydi. Bu ravilerin de birisi Ummu Seleme annemizdi. Buna bir hayli yer vermiş. Bunu sizlerle paylaşmıştık. Efendim, Hazreti Ummu Seleme annemizin yanında nazil olan ayetlerin birisi Ahzab suresinin efendim 32 ve 33, 34. ayetler. Tefsircilere elbette bırakacağız ama böyle ayetin meali de meal doldurmuyor bizi, tam olarak doyurmuyor. O yüzden biraz kırık bir şekilde mana vere vere efendim metin de size paylaşmak istiyorum. Ahzab suresi 32, 33, 34. ayet-i kerimeler Peygamberimiz Aleyhisselam Ummu Seleme annemizin yanındayken nazil olmuştur efendim. Rivayetler böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nisa'en nebiyyi lestunne ke ehedin minen nisa'i. Ey nebi, peygamber hanımları. Ya eyyühen nisa'en nebi, ya nisa'en nebi. Ey peygamber hanımları. Lestunne ke ehedin minen nisa'i. Siz kadınlardan herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Buyurun ayet-i kerime. Peygamber hanımlar için buyuruyor. Allah buyuruyor. Ahzab suresi ayet 32. Ya nisa'en nebiyyi lestunne ke ehedin minen nisa'i. Siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. İnittekaytunne felâ tehba'ne bil kavli. Eğer birileriyle konuşmak durumunda kalırsanız, bir şeyler söz söylediğinizde, konuştuğunuzda, bir sosyal ilişkiler içerisinde olduğunuzda فَيَتْمَعَ الَّذ۪ي ف۪ي قَلْبِه۪ي مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا. Toplu vereyim ben, böyle parça parça olmayacak. Allah buyuruyor, ey nebi, peygamber hanımları, siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Burayı çok tekrarladım. Çünkü buranın açılması gerekiyor. Ya nisa'n nebiyyi lestunneke ahadim minen nisa'i. Eğer Allah'tan korkuyorsanız, başkalarına karşı, yani bir nevi buradaki başkası yabancı erkekler, onlarla konuşurken şuh ve edalı, çekici bir eda ile konuşmayın. Sonra kalbinde hastalık bulunan kimse farklı bir ümide, düşünceye kapılır. Bu yüzden konuşurken hem güzel söz söyleyin hem de ölçülü konuşun. Ayet-i kerime kısaca bu. Şimdi o kadar burada mesele var ki ben tamamına girmeyeceğim. Sadece siyer kısmını sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam'ın, sahabe-i kiramın, İslam tarihinin, siyer-i nebinin asr-ı saadetin iyi ve doğru anlaşılmasında en ön ilk ve olmazsa olmaz kaynağımız Kur'an-ı Kerim'dir. Çünkü hadiselere ekleme çıkarma olabiliyor. Hadislerle oynayan bir sürü insan var maalesef. Yani hadis üzerine söz söyleme hak ve yetkisi olmadığı halde önüne çıkan bu konuda konuşuyor. Bu konuda çok cevaplar verdim, girmiyorum. Daha doğrusu hadislerle oynayanlara muhatap olarak kabul etmiyorum. İşi ehline bırakmak lazım. Ama bu ayeti kerime. Şimdi bir ayeti kerimeye karşı kim ne diyebilir ki? Ne diyor Allah-u Teala? Peygamber hanımlarının herhangi bir hanım gibi sıradan bir kadın olmadığını söylüyor. Onlara söylüyor. Siz öyle değilsiniz diyor. Öyleyse siz herhangi bir kadının birileriyle konuştuğu gibi konuşamazsınız diyor Allah-u Teala. Konuşmayın diyor. Arkasından bir illet getiriyor. Yani ola ki diyor yanlış anlar. Yani karşıdaki şahıs yanlış anlar, anlayabilir. O yüzden sakın böyle konuşmayın diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. İşte biz bunu aldığımız zaman ayet-i kerimeyi demek ki böyleymiş deyip geçmeyeceğiz yani. İnsanlar geneldir, Müslümanlar özeldir. Ne demek? Bütün insanlar Allah'ın kuludur. Allah'a kulluk edenler Müslümanlardır. Öbürleri Allah'a kulluğu reddetmişler. Bağı, azgın, sapkın olmuşlar. Müslüman Allah'a kulluk eden. O yüzden özel deyimini kullandım. Ha bir de Müslüman olduğu zaman Allah'ına kulluk ederken Allah nasıl istiyorsa öyle edecek. Nasıl emrediyorsa öyle edecek. Allah'ın şakası yoktur. Bakın peygamber hanımıdır diye, olgundur diye, hanımefendidir diye Allah-u Teala öyle buyur baş köşeye otur demiyor. Uyarıyor onları. Konuşurken diyor. Birileriyle konuşurken yabancı bilhassa erkeklere yönelik karşı cinsle konuşmak durumunda kaldığınızda efendim yani kısa konuşacaksınız. Böyle ses tonunuzda, hareketinizde şuh ve edalı olmayacak. Yani farklı duygulara, düşüncelere kapı açmayacak. Biliyorsunuz peygamber hanımı, peygamber yani kocası onu boşasa ya da peygamber vefat ettiğinde o hanım evlenemez. Ahzab suresi 6. ayette bu var. Ve ezvacuhu ummahatuhum diyor Allah-u Teala. Onun hanımları annelerinizdir. Yani anne makamındadır. Dolayısıyla ebediyen evlenilmesi haram olan kadınlardır bunlar. Yani Resulullah Aleyhisselam Ummu Seleme annemizi boşasa ya da Aleyhisselam vefat etse ki ediyor vefat, Ummu Seleme annemiz kalıyor. Hiçbir annemiz evlenmiyor, evlenemez. Yani bütün o gün sahabe, bugün ümmet annelerimizin öz oğlu makamındadır. Buna rağmen lütfen doğru anlayalım. Ben doğru anlatamayabilirim, izah edemeyebilirim. Ama Allah-u Teala bütün bunlara rağmen diyor ki siz diyor herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Konuştuğunuz zaman, söz söylediğiniz zaman şuh ve edalı söylemeyin. Birileri diyor bir ümide kapılır, yanlış anlar. Peki öz anneden önde olan, anne sıfatı taşıyan bir hanım böyle konuşması gerekiyorsa bugün kibarlık adına, nezaket adına biz insanlarla nasıl konuşuyoruz? Ben kaba olalım demiyorum. Müslüman erkeği de naziktir, hanımı da naziktir. Genci de, çocuğu da, yaşlısı da nazik, kibardır. Nezih, temizdir Müslüman. Ama Allah-u Teala'nın uyarısına biz burada dikkat etmek durumundayız. Meseleyi anlamak durumundayız. Rabbimiz ne istiyor, ne istemiyor. Şimdi ayet-i kerimeyi böyle gördüğümüzde Ahzab suresinin 32. ayet-i kerimesini okuyoruz. Şimdi Peygamber Aleyhisselam'ın hanımı birileriyle konuşmak durumunda kaldığı zaman Allah-u Teala ondan sen seviyelisin, seviyene göre konuş diyor. Öyle diyor, yani oyuncak haline gelmeyesin, kendini oyuncak ettirmeyesin dercesine. Ondan sonra bir şey söylüyor. Demek ki karşı cinsler arasında yani Allah'ın yarattığı farklı bir cazibe var. O yüzden kalbinde hastalık ifadesini kullanıyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Ola ki diyor kalbinde bir hastalık olanlar başka türlü düşünebilirler. Öyle bir niyetiniz yok. Gayet sakin hanımefendi veya beyefendi tarzından bir şey görüşüyorsunuz. Hocaydı, talebeydi, komşuydu, arkadaştı, kiracıydı, ev sahibiydi. Ne bileyim bir şey, bir şekilde sosyal hayat yaşıyoruz yani sonuçta. Ha, konuşmalarımızda kaba olmayacağız. Çirkin söz söylemeyeceğiz. Bağırıp çağırmayacağız. Amenna. Ama karşı tarafa yani nasıl diyeyim diyemiyorum işte. Yani ayet-i kerime burada şuh ve edalı diye çevriliyor. Çekici diye olmasın diye çeviriyor. Ciddi, vakarlı bir şekilde konuşmamız isteniyor hanımlarla ilgili. Bu aynı zamanda erkeklerin de hanımlara karşı yani kendi eşi, kızı, oğlu dışındaki, annesi dışındaki hanımlara karşı konuşmalarında böylesine hassas bir konuşma tarzını istiyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Bunun dikkatlerden kaçması lazım. O yüzden وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا bir şey diyorsanız güzelce deyin, güzel söz söyleyin. Yani bir taraftan Allah-u Teala şuh ve edalı olmayın diyor ama kaba olun demiyor. Dikkat edelim burada. Ayetin sonu öyle bitiyor. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا ne diyeceksiniz? Yani maruf olan şeyi söyleyin. Güzel şey, düzgün konuşun, düzgün söyleyin diyor Allah-u Teala. Hazreti Ummu Seleme annemizin evinde geliyor bu ayeti kerime. Akla şu gelebilir. Ya hocam acaba Ummu Seleme annemizin konuşmasında bir sorun mu vardı? Yok efendim. Öyle bir sorun yok. Çünkü Allah-u Teala ya Nisa-i Nebiyyi diyor. Ey Nebi hanımları. Peygamber hanımlara çoğul kullanıyor Allah-u Teala. Yani peygamber hanımı demiyor, hanımları ifadesini kullandığından bu konuda böyle güzel bir ifade ortaya çıkıyor. Evet, yani ayet-i kerime elbette ki tefsirci hocalarımız, arkadaşlarımız bu ayet-i kerimeleri bütün yönüyle efendim tefsirini yapacaklardır, yapmışlardır. Defalarca da yapılması gereken bir şey bu. Bazen şöyle oluyor, ben ona üzülüyorum çok. İşte bir konu geliyor. Ya hocam diyor biz bunu dinlemiştik diyor mesela bir hocadan. Veyahut da bu hoca bunu konuşmuştu. Bir daha tekrar ne gerek var? Oysa bazı mevzular vardır ki her gün defalarca tekrarlansa yeridir. Hatta bir tanesi böyle çok gitti ileriye işte ya hocam dedi dinliyorum dedi böyle bazı tekrarları görüyorum. Haklısın dedim ya. Haklısın dedim. O anda da çay içiyoruz karşılıklı dedim. Bardağı bırakır mısın? Ne oldu? Dedim ne zaman görüyorsam çay içiyorsun. Tekrar sürekli çay içiyorsun. Bırak dedim tamam içtim bitti çay daha ne içiyorsun? Ya dün içtik önceki gün içtik. Bu da öyle bir şey işte. Yemeğe geldiğimi tekrar demiyoruz. İçmeye geldiğimi tekrar demiyoruz. Gezmeye geldiğimi tekrar demiyoruz. Ya insan Allah'ın ayetini, Resulullah'ın mübarek sözlerini, hadislerini, sahabe hayatını geçen hafta da söylemiştim. Değişik değişik ağızlardan, hoca efendilerden dinlemesi kadar güzel bir şey olabilir mi? Tabii ki tekrarlayacağız. Ben şimdi Hazreti Ummu Seleme Hint annemizi anlatırken ben kalkıp da Hint annemiz Yemen'de dünyaya geldi diyemem ki yani. Mekke'de doğdu. Mekke'de doğdu, Medine'de vefat etti. 1000 tane hoca anlatsın bunu aynısını söyleyecek. Bu tabii ki tekrar. Yani ister istemez %80-85-90 tekrar yaparız. Ve nasıl ki bu tekrarlarda efendim asıl olanların yerini değiştiremiyoruz. Sadece ben siyer kısmını açarım. Efendim tefsir hocam tutar tefsir ve usul kısmını açar. Tasavvuf hocam bunun edep maneviyat boyutunu açar. Fıkıh hocam bunun hüküm boyutunu açar. Ama hikaye aynıdır. Onlar açılır. Niye açılması gerekiyor? Ayet, diğer ayette bir üstten vurgu var efendim. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتُكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُولَى Allahu Ekber. Allah-u Teala peygamber hanımların şahsında buyuruyor. Evlerinizde oturun diyor. Vakarlı bir şekilde evinizde oturun. Bu evinizde oturun ne manaya gelir? Kadın dışarı çıkmayacak mı? Hiç iş yapmayacak mı? Okumayacak mı? Çalışmayacak mı? Nedense ev hanımefendiliğini unuttuk. Böyle her şeyi sokağa döktük. Ben çalışsın, çalışmasın, okusun, okumasın demiyorum. Böyle bir yetkim de yok. Böyle bir gücüm de yok. Ondan karışmıyorum ben. Herkes hesabını kendisi verecek. Ama Allah-u Teala peygamber hanımlarının şahsında ümmete, bütün insanlığa hitap ediyor. Ve karne fi buyutikunne. Evinizde vakarlı bir şekilde oturun. Yani bir hoca çok güzel bir örnek vermişti. Yani işte çalışan hanım kardeşimizle ev hanımı arasında farkları söylemeye çalışırken bu vakarna kelimesini orada çok güzel izah etmişti. Yani bazı ev hanımları zannediyor ki dedi, öyle çalışan kadınlar işte böyle vakardan uzaklar. Yani sokakta işte şurada burada. Ancak diyor bu ev hanımların büyük çoğunluğu da evdeki televizyondan, evdeki internetten dolayı onların çoğunluğunda vakarla sorunları var. O yüzden burada bir şey iş yapma yapmama değil. Yani biz evimizde vakarla oturan bir insan dışarı nasıl çıkar? Ha, şahsiyeti oturmuş insan, karakter sahibi insan evinde de karakterlidir. Sokağa çıktığında karakterlidir. Alışveriş yaptığında karakterlidir. Ama ayetin devamında وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْاُولَى diyor. Eski cahiliye adetinde olduğu gibi açılıp saçılmayın. Teberruç kelimesine verilen en yumuşak manadır. Daha çarpıcı manaları var. Edeben vermiyor, meallerde verilmiyor. Aya ağır manaları var yani bunun. Eski cahiliye adetinde olduğu gibi açılıp saçılmayın. Teberruç halinde olmayın. Demek açılıp saçılmak yeni bir şey değil. Allah diyor. Eski cahiliyede açıktı. Ama ilginçtir. Siyer açısından olaya baktığımızda ta Mekke dönemine gittiğimizde ki Ahzab suresinin Medine döneminde geldiğini biliyorsunuz. Mekke'ye gittiğimizde o döneme ait müşrik hanımlar içerisinde çok sonra İslam'a girse de Ebu Sufyan'ın karısı Hint, İslam'a girmeden ölse de Resulullah'ın amcası nasipsiz Ebu Leheb'in nasipsiz karısı Ummu Cemil, bu tip yani çok sonra İslam'a giren, müşrik olarak ölen Musab bin Umeyr'in annesi Hannas binti Malik, bu da öyle yani. Bunlar müşrik hanımlar. Bunların saç rengine ilişkin tek rivayet yoktur. Bunu söylemeye çalışıyorum. Yani cahiliye döneminde hür kadınlar örtülüydü, kapalıydı. Ancak tesettür dediğimiz İslam'ın getirdiği hüküm o şekilde değil yani. Oranın örfü neyse ona göre kapalıydılar. Açıklar cariyelerdi. Çünkü kılık kıyafete ilişkin ayeti kerimeler geldiğinde efendim örtünmeyi, tesettürü emreden ayetler içerisinde bir de bu sizin tanınmanız için ifadesi de geçer. Eza görmemeniz için ifadesi de geçer. Yani bu kadın hürdür, bu hür bir insandır, hür ile muhatap oluyorsunuz. Meali bir kez daha verelim. Eski cahiliye döneminde olduğu gibi, adetinde olduğu gibi açılıp saçılmayın, sokağa öyle çıkmayın diye Allah-u Teala uyarıyor bizi. Uyarıya dikkat etmek lazım ve bu konuda, her konuda olduğu gibi bu konuda da kılı kırk yararcasına titiz durmak lazım efendim. Evet efendim, ayet-i kerime bizi durdurdu ister istemez. Bir ara vermek zorunda kaldık. Gerçekten nasıl ifade edeceğimizi, nasıl mana vereceğimizi ki önüme meal koydum oradan okuyayım size diye zorlanıyorum ifadeleri kullanırken. Çünkü Allah'ın buyruğunu Allah'ın kulu okuyor, Allah'ın kullarıyla paylaşıyor. Dolayısıyla sadece Allah'ın buyruğunu seslendirmek ya da dinlemek değil, hayatımızı buna göre düzenlemek durumundayız. Allah-u Teala eski cahiliye adetinde olduğu gibi açılıp saçılmayın, teberruç halinde olmayın diyor. Efendim, peygamber hanımları başta olmak üzere ümmetin hanımlarına böyle bir uyarıda bulunuyor. Ayete devam ediyoruz. Ve kımne salate, namazı dostları kılın. Ve atine zekate, zekatı yerli yerince verin. Ve ti'ne Allah'a ve Resul'e, Allah'a ve Resul'üne itaat edin. Allah'a ve Resul'üne itaat edin. İnnemâ yuridullahu liyuzhibe ankumur ricse ehlel beyti ve yutahhirakum tathira. Allah sizden günaha gidermek, kiri gidermek, sizi tertemiz yapmak istiyor ey ehli beyt. İşte bu ehlel beyt ifadesi birçok müfessir tarafından temelde Resulullah Aleyhisselam'ın ev halkı olmakla birlikte ayet-i kerime sadece tarihsel boyutuyla tarihi vakayı anlatmıyor. Kıyamete kadar tüm insanlık için hükümranlığını sürdüren bir hüküm olduğundan temiz olmak, tertemiz olmak, Allah sizi tertemiz yapmak istiyor. Bakın burada başta ayetin başına efendim açılıp saçılmayın dedi. Teberruç halinde olmayın dedi. Bakarsınız siz kere sözlüklere teberruç nedir, fazla açmayacağım ben. Bunların içine namazı, zekatı zikretti ve Allah'a ve Resulüne itaat edin diye vurgu yaptı. Ondan sonra ehli beyte Allah sizden sadece günaha gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor dedi. Yani günahın giderilmesi, tertemiz olmamız için efendim tesettüre riayet edeceğiz, konuşmalarımıza dikkat edeceğiz, namazımızı dostlara kılacağız, zekatımızı vereceğiz, Allah ve Resulüne itaat edeceğiz ki tertemiz kalabilelim efendim. Aynı süre 32, 33, 34 demiştik. 32, 33'ü okuduk. 34. ayet-i kerime ile bu kısmı noktalayacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Vezkurne ma yutla fi buyutikunne min ayatillahi vel hikmeti innallaha kana latifan habira. evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın, anın. Şüphesiz Allah her şeyin iç yüzünü bilendir ve her şeyden haberdar olandır. Amenna ya Rabbi diyoruz. Bu da Ahzab suresinin 34. ayeti kerimesi. Evlerinize okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى ف۪ي بُيُوتِكُنَّ مِنْ اَيَاتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ. Burada hatırlayın şeklinde verilen manaya biraz sihir açısından, biraz da tefsirci hocalarımızın hoşgörüsüyle biraz tefsir açısından manada açalım biraz. Burada hatırlamak aslında zikir, yani bu. Zaten zikir odur. Yani zikir hiç unutmamaktır aslında. Hiç unutmamak. O yüzden hatırlama şeklinde meal verilmiş. Yani isabetli bir şekilde verilen meal bu. Evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini, evlerimizde Allah'ın ayeti okunmuyorsa Allah muhafaza. Resulullah'ın ifadesiyle namaz kılınmayan, ayet okunmayan evler kabir olarak aleyhisselam bize tanıtır. Evler kabir gibi olur yani. Okunacak ayet-i kerimeler okunacak evlerimizde. Kur'an okunacak evlerimizde. Evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmetini anın, hatırlayın. Yani size verilen değeri görün. Yani ayet ve o ayetin getirdiği hikmetle siz hikmet ehli olun. Zikir ehli olun. Bütün bunlara yanında hiç şüphesiz ki Allah her şeyin iç yüzünü bilendir. Ne geçiyor içinizde, ne hissediyorsunuz, ne düşünüyorsunuz bilen Allah-u Teala. Çünkü o her şeyden haberdar olandır. Evet. Dedim ya, tefsire pek girmeyeceğim, o hocalarımızın işi. Ümmü Seleme annemiz, onun evinde bu ayetlerin nazil olduğu ifade edilir. Şimdi çok önemli aslında, birçok şey var böyle üstün körü geçiyor. Sahabe-i kiram İslam'ı nasıl öğrendiler? Nasıl nakil olarak geldi bize kadar, biz nasıl öğrendik şeklinde bazı sorular da oluyor. Mesela bakıyorsunuz Medine'de dünyaya gelmiş, hiç Mekke'ye gitmemiş, Mekke'yi bilmiyor. İşte Resulullah'ın hicreti esnasında 6-7 yaşında, 10 yaşında gibi küçük çocukları görüyoruz. Efendim, bunların kaynaklarımızda hadis ravisi olarak bir olayların anlatan bir ravi olarak görüyoruz. İşte Mekke döneminde şöyle oldu, böyle oldu. Bunlar nereden biliyor bunları? Ha işte bu soruyu masaya yatırırsak bizim ne kadar böyle bir atıl durumda olduğumuzun bir resmi, bir fotoğrafı da önümüze efendim çıkmış olur. İşte nedir bu? Sahabe-i kiram Mekke'de Darul Erkam'da bir eğitim görüyordu. Bunun aslında genişçe işlemesi gerekiyor. Ama Medine-i Münevvere'de önce Musab bin Umeyr gitti. O ayrıntıya onu daha önce Musab bin Umeyr işlerken paylaştım sizlerle. Sonra hicret olacak. Mescid-i Nebi efendim inşa edilecek. Mescid-i Nebi merkezli bir ders halkaları başlayacak. İşte ondan sonra bu evlerde İslam'ın öğrenildiğini göreceğiz. Nasıl ki Mekke'de mesela Hazreti Ömer'in radıyallahu anh İslam'a giriş sahnesini her dinlediğinizde, okuduğunuzda hepiniz biliyorsunuz. Hazreti Ömer önce canavar Ömer iken Resulullah'ı öldürmeye gidiyordu. Kız kardeşinin İslam'a girdiğini öğrendi. Öfkeyle oraya gitti. Evde Kur'an-ı Kerim okunuyordu. Habbab bin Eret oradaydı. Onu sakladılar. Şöyle oldu, böyle oldu. Bilmeyeniniz yok. Doğrudur. Peki Habbab ne arıyor orada? Burayı niye gözden kaçırıyoruz? Aleyhisselam Mekke döneminde kim ne kadar neyi öğrenirse hemen onlara vazife veriyor. Zaten onlar da öğrendiklerini paylaşıyorlardı. Yani demirci ustası Habbab o an için Hazreti Ömer'in kız kardeşine, eniştesine hocalık yapıyordu. Evlerinde yeni gelen ayetleri talim ediyordu onlara. Mekke'nin zor şartlarında bunları görüyoruz da Medine'ye geldiğimiz zaman tamam Mescid-i Nebi bu temel eğitim orada yapılıyor anladık. Ancak sahabe ellerinde ciddi şekilde İslam eğitimi var. Bu dersleri işleyen işte Kur'an-ı Kerim okunuyor, hadis rivayet ediliyor, olaylar anlatılıyor. Mekkeli sahabe var, muhacir, Medineli sahabe, ensar bunlar bir araya geliyor. Çocuklar var, hanımlar var. Olaylar paylaşılıyor. Sadece bin bir gece masalları gibi menkıbeler anlatılmıyor. Yani Allah'ın kitabı naklediliyor, anlatılıyor. Ve bunlar paylaşılma esnasında işte geniş geniş öğreniliyor. Dolayısıyla evlerde ciddi şekilde İslami eğitim görürüz. Belki şunu söyleyebilirsiniz. Ya hocam siyer kitaplarında bunlar yok. Haklısınız. Bunlar asr-ı saadette eğitim öğretim başlığı altındaki kitaplarda ancak olur. Evlerde ne gibi eğitimler yapılıyor diye. Yoksa siyer hangi birini anlasın ki siyer? O zaman siyer olmaktan çıkar. Fakir ben de işte elim gücüm yettikçe bir şeyler yazmaya çizmeye çalışıyorum. Şimdi Resulullah Aleyhisselam'ın hayatını, sahabenin hayatını paylaşırken olaylar var çok fazla. Onlardan rivayetleri derliyoruz. İster istemez hep sosyal hayattan savaştı, barıştı, işte ticaretti, evlilikti vesaireydi, aile hayatı bunları görüyoruz. Ancak eğitim öğretimin kısmı özel bir ilgi alanı yani. Özel çalışmak gerekiyor. Çünkü sahabe-i kiram Resulullah Aleyhisselam'ı bir gün bile göremezseler ki öyle göremeyenler vardı. Mesela Bedevi dediğimiz köylü sahabeler vardı. Değil bir gün birkaç ay göremeyen sahabeler vardı yani sonuçta. Aleyhisselam'ın sefere gönderdiği şu kadar ay sürüyor seferler. O sahabeler var dönüyor geriye. Efendim bakıyorsunuz bunlara adam uzun yoldan gelmiş seferden gelmiş şu kadar ay işte gitmiş gelmişler yorgun vesaire. Ya şöyle bir iki hafta bir yatayım bir dinleneyim demiyor. Geldiğinde ilk sorusu hangi ayetler nazil oldu? Aleyhisselam neler buldu neler oldu? Yani okuluna bir hafta iki hafta gidemeyen bir öğrencinin arkadaşlarından notları alması gibi bir şey. Onlar bu eğitimi yapıyorlardı ve bu kısmı atlanıyor. İşte bu ayetlerin böyle bir çarpıcı özelliği var. Çünkü Ümmü Seleme annemize. Şimdi annemiz bu ayetleri aleyhisselam biliyorsunuz ayet-i kerimin vahiy olunca Resulullah ayetleri gelince o da çağırırdı vahiy katiplerini onlara yazdırırdı. Ondan sonra da ashabına tebliğ yapardı aleyhisselam. Ancak ayet gelmiş nerede geldi? Ümmü Seleme annemizin evinde geldi. Sahabe-i kiram dökülüyorlar. İşte nasıl oldu nasıl geldi ne oldu diye ayrıntıları soruluyor Ümmü Seleme annemize. Şimdi öyle bir şeye geldik mesela şu anda. Efendim güzel bir hikaye bildiğiniz bir hikaye üstelik şu anda geldiğim yer biraz da olayın hikaye boyutu bu şu anda göreceğimiz yer. Efendim bu sohbetin başında ifade ettim biraz ben bilhassa sürekli sahabeyle anlatmaya çalıştığım yazmaya çalıştığım için ben bu tenkitlere çok maruz kalıyorum. Ya hocam diyorlar sürekli işte hep böyle sahabe şöyleydi, şöyle takva ehliydi, böyle gayretli, böyle çalışkan, böyle şöyle anlatıyorsunuz, yazıyorsunuz, çiziyorsunuz. Hiçbir sahabe yanlış yapmıyor mu? Hata etmiyor mu? Günah işlemiyor mu? Diye hep bana sorulur. Nedense böyle bunlar hep de merak da edilir maalesef yani. Ya o sahabenin gecesi nasıldı, abdesti nasıldı, takvası nasıldı diye soran bir tane çıkmadı şimdiye kadar. Subhanallah. Hocam hiç bununla yanlış yapmıyor ya. Niye? Yanlışa batmışız ya. Biz bir yanlış örnek arıyoruz. Subhanallah. Yani şimdi araba aldığınız zaman siz güzel bir araba. Kimler nasıl kaza yapmış diye. Yani kazaya mı gidersiniz Allah aşkına ya? Hatta adı üzerinde kaza. Kaza yani o anda olan bir şey. Ha arabayı nasıl park ederim? Nasıl yani araba çizilmesi nasıl korurum değil mi? Bunları usta şoförlere sorarız. Bunları öğreniriz. Hangi park yerine bırakalım? Neresi daha emniyetli? Nerede araba çalınıyor oraya bırakayım diyen var mı hiç? Yok. Sahabeye sıra gelince niye bunlarla uğraşılıyor? Madem uğraşıyorsunuz buyurun. Hatta efendim yıllar önceydi. İlahiyat fakültemizin seminerlerinden birisini veriyorum. Sahabe-i kiram üzerine. Yine böyle güzel bir sahneydi. Bir arkadaşımız dayanamadı sordu. Hep sorulduğu gibi. Ya hocam dedi, kaç seminerinizi dinledimse, kaç sohbetinizi, konferansınızı dinledimse ve sahabenin sürekli iyi yönlerini anlatıp duruyorsunuz, yazıp duruyorsunuz. Hiç bunların yanlışı, kusuru, günahı yok mu diye sordu. Ben döndüm. Ben dedim bir soru sorayım da size yanlışı, kusuru, günahı söyleyeyim. Sor dedi. En son dedim sabah namazını ne zaman geçirdin sayın hocam? Bugün dedi gayet rahat. Öğle namazından sonrayız, seminer saati. Bugün hiç öyle sıkılmadan. Peki ne yaptınız dedim. Hiç dedi. Dedim peki Allah bilir dedim. Hala duruyor. Kaza ettiniz mi yani? Ben korktum o soruyu sormaya. Yok dedi, vaktim yok dedi. Ederim dedi, sorun değil. Allah Allah. Öyle olmuş, öğleyi kılmışız. Bir şekilde sabaha kaçırmış. Öyle odun gibi, subhanallah. Dedim daha namaza kaçıran, namaza kalkamayan bir adama sahabeyle ne uğraşıyorsun ya? Ne olmuş dedi, sahabe de namazı geçirmiş. Subhanallah. Ne kadar kolay, ne kadar kolay. Peki madem öyle dedim, ben size bir sahabenin yanlışını söyleyeceğim. Bir de tevbesini söyleyeceğim. Ama dedim zamanı aşacağım bu sefer. Genelde zamana uyarım. Tamam hocam, bir de yanlışı görelim. Şimdi efendim oraya geldi sahne. O yüzden bu örneği verdim. Ve yanlışın uyarılması ayeti kerimesi de Ummu Seleme annemizin evindeyken gelecek Peygamberimiz Aleyhisselam'a. Peki olay nedir? Olayın tamamını sizinle paylaşamam. Ama ben şunu söyleyeyim. İşte o arkadaşımızın bu ifadesi ve benim ona verdiğim cevaptan sonraki şimdi cevaba geleceğim. Oturdum, küçük bir ince bir risale halinde bir kitapçık olarak yazdım bunu. Cana can atmak adını verdim efendim Erkam'dan. Cana can atmak. Ebu Lubabe Hazretleri'nin hayatıdır o kitap. Ve bu yanlış da Ebu Lubabe Hazretleri'ne aittir. Peki yanlış ne? Yanlış ne? Hendek Harbi esnasında Beni Kureyza, Kureyza oğulları anlaşmayı bozdular. Arkadan ihanet ettiler. Sadece Müslümanlara ihanet değil, Medine'ye topyekün yani vatana ihanet de var. Affedilemeyecek suçları var. Bunların bu ayrıntıya girmiyorum. Ebu Lubabe kısmını, çünkü annemizle ilgili konuşuyoruz şu anda sizlerle. Peygamberimiz Aleyhisselam onları ihanetinden vazgeçirmek, uyarmak için Ebu Lubabe'yi onlara gönderdi. Yani böyle gelgitler var. Ben olayın tamamına giremiyorum. O Yahudiler toplandılar Ebu Lubabe'nin etrafına. Aslında suçlarını biliyorlar. Vatana ihanet nedir? Ölüm. Vatana ihanet ölümdür. Bunun şakası yok. Bu sade İslam'da değil. Bütün dünyaya bakın. Hangi ülke olursa olsun vatana ihanet edeni öldürüyor efendim. Orada burada beslemiyor. Vatana ihanet başka bir şeydir yani. Çünkü namus, din, iman, her şey vatana bağlıdır. Vatan yoksa bunlar olmaz. Vatana ihanet münafı yok. Öldürülür. Şimdi efendim Hazreti Ebu Lubabe'ye sence diyorlar, ey Ebu Lubabe, sizin peygamberiniz bize ne yapacak sence? Hazreti Ebu Lubabe elini boynuna göstererek, ben şimdi şu anda hareketi yapayım ama siz beni göremiyorsunuz. Ben de tabii sizi göremiyorum ya. Elini boynuna götürerek, yani boynunuzu kesecek, sizi öldürecek anlamında bir işaret yapar. Sadece. Sonra bir an durur. Rengi atar. Eyvah, ben ne yaptım der. Peygamberimiz Aleyhisselam sana sorarlarsa o işareti yapmayasın diye tembih etmemiş. Yani bir emri çiğnememiş. Sadece yetkisini aşmış. Lütfen dikkat edelim. Ama rengi atıyor adamın, yanlış yaptım diye. Namazı geçiriyor, adamın rengi atmıyor. Normal bir şeymiş gibi. Subhanallah ya, namazı kimin emrine diyor. Sen kimin emrini çiğnemişsin? Ne yapıyorsun? Allah'ın emrine karşı bu kadar lakayt olunur mu? Subhanallah. Eyvah, eyvah diyor. Ebu'l-Babe, ben tüm hayatına giremem. Ona kaç ders lazım? Hemen kendisini Mescid-i Nebi'ye atıyor. Dönüyor geriye koşarak. Mescid-i Nebi'ye atıyor kendini. Bağlayın beni direğe diyor. Kendini direğe bağlatıyor. Ne kadar sorulsa da konuşmuyor adam. Direğe bağlatıyor. Sıkıca. Ne oldu diyor. Ben haddimi aştım. Allah'a ve Resulüne isyan ettim. Ağlıyor adam. Ya sen öyle biri değilsin. Sen Allah'a ve Resulüne isyan etmezsin. Hayırdır, anlat ne oldu? Böyle böyle bana sordular. Ben de boş bulundum. Elimi boğazıma götürdüm. Boğazlanacaksınız manasına. Haddimi aştım. Günah bu. Suç bu. Nasıl yanıyor adam? Bu kadar yanlış yapıyoruz. Ne kadar yanıyoruz biz? Ne kadar yanıyoruz yani? Aleyhisselam bekliyor bekliyor. Gelmeyince soruyor. Ne, nerede kaldı diyor Ebu'l-Babe. Diyorlar ey Allah'ın Resulü. Böyle böyle olmuş. Tabii araştırınca. Böyle bir yanlışlık yapmış. Çok mahcup ve pişman vaziyette kendini Mescid-i Nebi'ye atmış. Direğe kendini bağlatmış. Orada tevbe istiğfarla meşgul. Peygamberimiz Aleyhisselam olur mu ya öyle şey demiyor. Eğer bana gelseydi diyor Aleyhisselam. Ben Allah-u Teala onun için dua ederdim. Madem böyle bir şey yapmış ve hakkında kendisi karar vermiş. Öyleyse Allah onun hakkında hükmünü indirinceye kadar onu ellemeyiniz diyor. Dehşet bir olay aslında bu yani. Hadise uzun giremem. Bir hafta sürüyor efendim bu kendi kendine verilen ceza mescidine bir bağlı olma durumu. Sade namazlarda ailesi geliyor çözüyor. Abdestini tazalıyor, namazı kılıyor, tekrar bağlanıyor. Ölmeyecek kadar bir şeyler yiyor o kadar. Yani ciddi bir şekilde nasıl ağlamayla ağlamayla ağlamayla geçiriyor bir haftayı. İşte tevbe istiğfar, tevbe istiğfar. Hani hacca umreye gittiğinizde hacda biraz daha kalabalık olur belki ama umrede mutlaka çoğunuz biliyorsunuzdur. Hanımlara biraz oraya fazla giremiyor belki ama Mescid-i Nebi'de bazı özel direkler var. Yani bir olayların yaşandığı yerler. Ustuvane-i Tevbe, Tevbe direği diye bir orada yani bağlandığı direk, yani o zaman hurma kütüğü, şimdi mermer sütun, orada üzerine yazıyı hatırlarsınız. Orada kimisi o direğin yanında tevbe-i istiğfar eder, teberrüken yani. İşte orada yaşanan bir hadise. İşte Ümmü Seleme annemiz anlatıyor. Aleyhisselam diyor bizdeydi diyor. Efendim işte nasıl şey teheccüde kalktığını, neler okuduğunu, neler kıldığını bunları söyledikten sonra tekrar işte yattı diyor. Böyle sabaha doğru diyor. Artık daha ezan vakti oldu olacak. Aleyhisselam diyor bir kalktı aman diyor. Bir gülümsüyor, bir gülümsüyor. Yani gülüyor bir nevi. Öyle odaya nur yağıyor. Dedim ki anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Ne güzel gülümsüyorsun. Seni böyle sevindiren nedir? Aleyhisselam Ebu'l-Lübabe'nin tevbesi kabul edildi buyuruyor. Resulullah da seviniyor. Sahabesinin tevbesi kabul edildi. Ya kimseye sövmedi, kimsenin hakkını yemedi, bir günah işlemedi. Efendim bir emri çiğnemedi. Sadece haddimi aştım diyor adam. Başka bir şey yok. Ne oldu diyor. Onun diyor tevbesi kabul edildi diyor. Rabbim ayeti kerime gönderdi. Ümmü Seleme annemiz ayeti dinlemeye de bekleyemiyor. İzin var mı ya Resulallah? Müjdeleyeyim onu, müjdeleyeyim onu. Müjdeleyebilirsin diye. Annemiz kapıyı açıyor, tam ileride direkte görünüyor. Ey Ebu'l-Lübabe diyor, seni müjdelerim, seni müjdelerim. Rabbim seni affetti, seni müjdelerim. Ümmü Seleme annemiz böyle, o da gözyaşı, sevinç gözyaşı, evladı makamında. Tüm sahabileri seviyor bu insanlar. Seni müjdelerim diyor. Ey Ebu'l-Lübabe, Allah-u Teala senin tevbeni kabul etti. Resulullah Aleyhisselam'a vahiy geldi. Seni müjdelerim. Peki gelen ayet-i kerime nedir? Ve olayın devamında ne var diyeceğim. Ama siz bana kızmayın. Çünkü gene aynı cümleyi kullanacağım. Saatimin dolduğunu görüyorum. Efendim, elbette ki hadise böyle içine girdiğimizde tadını alıyoruz. Tövbenin tadını da böyle almak arzusuyla, İslam'ın tadını böyle almak arzusuyla, Resulullah Aleyhisselam'ın yolunu yol edinmek arzusuyla hemen devamını önümüzdeki derste sizlerle paylaşmak üzere. Efendim, hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.